Ayrım 67, sayfa 506. Arnheim'ın çevresine üşüşen gazetecilerle ilişkisi bu kez de çok parlak olmuştu. Ellerinden gelse bütün gazeteleri satın alacak olan muhteris maliyecilere veya politikacılara sadece gülüyordu. Kamuoyunu etkilemeye yönelik bu girişimi, bir erkeğin karşısındaki kadının hayal gücünü tahrik ederek her şeyi çok daha ucuz elde edebileceği halde ona aşkı karşılığında para teklif etmesi kadar kaba saba ve beceriksizce buluyordu. Ona konsil hakkında sorular yönelten gazetecilere yanıt olarak doğrudan böyle bir buluşmanın gerçekleşmiş olmasının bile kendi gerekliliğini kanıtladığını, çünkü dünya tarihinde mantık dışı hiçbir şeyin olmadığını söylemiş, böylece de onların mesleki atmosferlerine bu sözün çeşitli gazetelerde yayınlanmasını sağlayacak kadar kusursuz bir biçimde seslenmişti. Yakından incelendiğinde bu gerçekten de iyi bir cümleydi. Çünkü olup biten her şeyi önemseyen insanlar, mantık dışı hiçbir şeyin olamayacağı inancına sahip bulunmasalar kendilerini herhalde kötü hissederler. Ama bilindiği gibi öte yandan da herhangi bir şeyi, o şey en önemli niteliğini taşısa bile ciddiye almaktansa dillerini ısırmayı yeğlerler. Arnheim'ın açıklamasında var olan hafif karamsarlık esintisi, girişimin gerçek bir saygınlık kazanmasına çok katkıda bulunmuştu. Ve artık Arnheim'ın bir yabancı olması olgusu da bütün dış dünyanın Avusturya'daki olağanüstü ilginç tinsel olaylara ilgi duyduğu biçiminde yorumlanabilirdi. Konsile katılan öteki ünlüler, basının hoşuna gitme konusunda aynı bilinçaltı yeteneğine sahip değildiler ama etkinin farkına varmışlardı. Ünlüler, birbirleri hakkında genellikle az şey bildiklerinden ve onları ölümsüzlüğe taşıyan trende birbirlerinin yüzünü ancak yemekli vagonda görebildiklerinden, Arnheim'ın kamuoyunda yarattığı özel yankı herhangi bir sınamaya gerek duyulmaksızın onları da etkiledi. Ve Arnheim eskiden olduğu gibi yine bütün komisyonların toplantılarından uzak kalmasına karşın konsilde kendiliğinden bir odak noktası rolünü üstlendi. Konsil ilerledikçe Arnheim'ın bu buluşmanın asıl sansasyonu olduğu daha da belirgin biçimde ortaya çıktı. Oysa Arnheim aslında bunun için hiçbir şey yapmıyordu. Belki sadece ünlü katılımcılarla olan ilişkilerinde de belli bir yargıyı dile getiriyordu. Bu yargı gerçekçi bir karamsarlık doğrultusunda konsilden hemen hiçbir şey beklenemeyeceği anlamında yorumlanabilirdi. Ama öte yandan böylesine soylu bir görev, sırf varlığıyla bile herkesin kendini bütünüyle ve güvenerek bu işe adamasını gerekli kılıyordu. Böylesine ince bir karamsarlık, büyük düşünürlerin de güvenini kazanmaktaydı. Çünkü günümüzde düşüncenin hiçbir zaman gerçek anlamda bir başarı kazanamayacağı düşüncesi, şu ya da bu nedenden ötürü bir meslektaşın düşüncesinin böyle bir başarıya ulaşabileceği düşüncesinden daha sevimlidir. Ve Arnheim'ın konsile ilişkin ihtiyatlı yargısı da bu olasılığa uygun bir yargı diye değerlendirilebilirdi. 78. Diotima'nın dönüşümleri. Diotima'nın duyguları Arnheim'ın başarısı kadar yükselen bir çizgiyi izlemiyordu. Kimi zaman bir toplantı sırasında veya bütün odaları boşaltıp veya bütün odaları boşaltılıp değişik bir görünüm almış olan evinde kendini bir düşler ülkesinde uyanıyormuş gibi hissettiği oluyordu. O zaman mekanla ve insanlarla kuşatılmış olarak duruyor, avizenin ışığı saçlarına, oradan omuzlarına ve kalçalarına doğru akıyordu. Öyle ki Diotima bu ışığın dalgalarını hissettiği duygusuna kapılıyordu. Ve Diotima sanki bütünüyle bir heykele dönüşüyordu. Bir dünyanın odak noktasının tam ortasındaki bir noktada duran, en yüksek düzeydeki bir tinsel cazibenin kaynağı bir fıskiye figürü olabilirdi. Diotima bu konumu insanın yaşamın akışı boyunca en önemli ve en büyük saydığı her şeyi gerçekleştirebilmek için bir daha ele geçmeyecek bir fırsat sayıyordu. Ve bu bağlamda pek somut bir şeyler düşünememesine de fazla aldırmıyordu. Bütün ev, o evin içindeki insanların varlığı, bütün bir akşam bedenini iç kısmı sarı ipekle kaplı bir giysi gibi sarıyordu. Diotima bu giysinin tenine dönük olduğunu hissediyor ama onu görmüyordu. Zaman zaman bakışları her zamanki gibi bir başka köşede, erkeklerden oluşma bir grupta duran ve konuşan Arnheim'a dönüyordu. Ama bunun ardından bakışlarının uzunca bir zamandan bu yana ona dikili olduğunun farkına varıyordu ve böylece o an Arnheim'a yönelen salt kendi uyanışı oluyordu. Eğer deyiş yerindeyse, ruhunun kanatlarının en uç noktaları o bakmadan da hep Arnheim'ın yüzüne konmuş oluyor ve o yüzde olup bitenleri haber veriyordu. Yine kanat tüylerinde kalmak için eklemek gerekir ki Arnheim'ın görünüşünden de düşsel bir yan, örneğin altın melek kanatlarıyla bir melek gibi toplantıya inivermiş bir tüccar hali yansımaktaydı. Bu görünmeyen, kapanmış, kolunun açıklayıcı bir hareketiyle hafiften hışırdayan kanatlarda, ekspres trenleriyle lüks trenlerin tıkırtıları, otomobillerin vınlamaları, ev kulübelerinin sessizliği, yat yelkenlerinin dalgalanırken çıkardığı sesler vardı. Ve bütün bunlar kanatların varlığını Arnheim'a algılatıyordu. Arnheim her zamanki gibi sık sık yolculuğa çıkıyordu ve bu sayede varlığının da her zaman içinde bulunulan anı ve Diotima için onca önem taşıyan yöresel olayları aşan bir yanı vardı. Diotima, Arnheim oradayken onun kendi işleriyle ilgili bir takım gizli telgrafların, ziyaretçilerin ve habercilerin gelip gittiğinden haberdardı. Bu yüzden zaman içerisinde kafasında dünya çapında bir işletmenin önemine ve bunun büyük bir yaşamın olaylarıyla bağlantısına ilişkin belki de abartılı denilebilecek bir fikir doğmuştu. Arnheim bazen uluslararası kapitalin ilişkilerine, denizler ötesi ticarete ve politik bağlamlara ait ve insanın soluğunu kesecek kadar ilginç şeyler anlatıyordu. Diotima'nın önünde yepyeni ufuklar, ilk kez ufuk diye nitelendirilebilecek bir şeyler açılıyordu. Örneğin Arnheim'ın Fransız-Alman karşıtı üzerine anlattıklarını bir kez dinlemek yetiyordu. Diotima bu konuda çevresindeki hemen herkesin Almanya'ya karşı içine kardeşlikten kaynaklanan belli ve sıkıcı bir görev duygusunun da karıştığı, hafif bir antipati beslediğinin dışında pek bir şey bilmiyordu. Arnheim konuşmaya başladığı zaman ise bu, Lothringen kömür madenleriyle, ayrıca Meksika'daki petrol alanlarıyla, Latin Amerika ve Kuzey Amerika karşıtlığıyla da bağlantılı bir Galyalı Kelt Ostik triolojik sorununa dönüşmekteydi. Daire başkanı Tuzi'nin böyle bağlantılardan haberi yoktu ya da en azından yokmuş gibi yapıyordu. Sadece arada sırada kendi görüşüne göre Arnheim'ın varlığının ve bu evi yeğlemesinin gizli amaçlar varsayılmadan asla anlaşılamayacağı konusunda Diotima'yı yeniden uyarmakla yetiniyordu. Bu amaçların olası niteliği üzerine ise bir şey söylemiyordu. Ve bunu zaten kendisi de bilmiyordu. Tusi'nin eşi de yeni insanların eskimiş diplomasinin yöntemleri karşısındaki üstünlüklerini böylece etkili bir biçimde hissetmiş oluyordu. Arnheim'ı paralel eylemin başına geçirme kararını aldığı anı unutmamıştı. Bu, yaşamında aldığı ilk büyük karar olmuştu ve Diotima o sırada tuhaf bir konumdaydı. Bir tür düş görme ve erime konumuna girmişti. Düşünce olağanüstü engin boyutlara kaymıştı ve o zamana kadar Diotima'nın dünyasını oluşturmuş ne varsa bu düşüncenin karşısında sanki eriyip gitmişti. Bunun ancak pek azı sözcüklerin kalıbına dökülebilirdi. Bu bir parıltıydı, bir ışık titreşimiydi. Kendine özgü bir boşluk ve bir düşünceden kaçma girişimiydi. Ve hatta bunun özünün, yani Arnheim'ı vatan için düzenlenen yeni eylemin başına geçirme fikrinin olanaksız olduğu da Diotima böyle düşünüyordu, rahatlıkla itiraf edilebilirdi. Arnheim bir yabancıydı. Bu doğruluğunu koruyordu. Demek ki bu düşüncenin kendisinin Kont Leinsdorf'a ve kocasına söylediği kadar dolaysız gerçekleştirilebilmesi söz konusu değildi. Ama yine de her şey Diotima'nın sözü edilen konumda aklına geldiği gibi olmuştu. Çünkü paralel eyleme gerçekten yüceltici bir içerik kazandırmaya yönelik bütün öteki çabalar da o zamana kadar henüz sonuç vermemişti. İlk büyük toplantı, komisyonların çalışmaları, hatta Arnheim'ın talihin tuhaf bir cilvesine kulak vererek karşısında uyardığı o özel kongre bile o zamana kadar ortaya herkesin çevresinde toplandığı, sürekli konuşmak zorunda kalan ve bütün umutların gizli odak noktası yerine geçen bir Anaheim'dan başka bir şey çıkartmamıştı. Bu, tarihi yönlendiren eski güçlerin yerine geçme misyonunu taşıyan yeni insan tipiydi. Diotima, onu hemen keşfedenin, onunla yeni insanın iktidarın katmanlarına girmesi üzerine konuşanın ve ona ötekilerin bütün direnmelerine karşın burada yoluna devam edebilmesi için yardım edenin kendisi olmasıyla övünebilirdi. Dolayısıyla eğer Arnheim'ın daire başkanı Tuzzi'nin tahmin ettiği gibi bu arada özel bir amacı da bulunsaydı bile, Diotima onu elinden geldiğince desteklemeye daha baştan hazırdı. Çünkü bir büyük saat gelip çattığında artık kılı kırk yaran denetimlerin geri olamazdı ve Diotima yaşamının bir doruğa vardığını açıkça hissediyordu. Talihsizlerin ve talihlilerin dışında bütün insanlar aynı ölçüde kötü yaşarlar. Ama bu kötü konumu değişik katlarda sürdürürler. Yaşamının anlamı konusunda pek geniş bir bakış açısına sahip bulunmayan bugünün insanı için bu türden bir kendini algılama konumu uğrunda gerçekten çaba harcamaya değer bir ikame değer niteliğini taşımaktadır. Tıpkı bazı insanların pencereleri kapalı bir odanın ortasında durduklarını bilmelerine karşın yüksek katlarda baş dönmesi geçirmeleri gibi sözü edilen konumda büyük olaylarda bir yükseklik ve iktidar sarhoşluğuna yol açabilir. Diotima, Avrupa'nın en nüfuzlu adamlarından birinin kendisiyle birlikte iktidar katlarına belli bir ruhu taşımak için çalıştığını, bu adamla neredeyse kaderin bir cilvesi sonucunda nasıl bir araya geldiklerini ve dünya çapında bir Avusturya anlayışının insanlık için bir eser yaratmakta olduğu yüce katta o gün henüz kayda değer bir şeyin olmamasına karşın gerçekte nelerin olup bittiğini düşündüğünde, evet, bütün bunları düşündüğünde düşüncelerinin bağlantı noktaları hemen ilmikler halinde çözülmüş olan düğümlere benzeyiveriyordu. Düşünce hızı yükseliyor, alkış kolaylaşıyor, akış kolaylaşıyor, kendine özgü bir mutluluk ve başarı duygusu Diotima'nın düşüncelerine eşlik etmeye başlıyor ve sanki bir sel aklına kendisini bile şaşırtan fikirler getiriyordu. Kendine olan güveni artmıştı. Daha önce inanmaya bile cesaret edemediği başarılar elini uzatsa alabileceği kadar yakınındaydı. Kendini normalde olduğundan daha neşeli hissediyordu. Bazen aklına cüretkar şakalar bile geliyordu ve bütün yaşamı boyunca kendinde hiç gözlemlemediği bir şey oluyor. Benliğinden neşe, dahası taşkınlık dalgaları geçiyordu. Kendini bol pencereli bir kule odasındaymış gibi hissediyordu. Fakat bunun tedirgin edici bir yanı da vardı. Genel nitelikte belirsiz, dile getirilemez bir esenlik duygusunun acılarını çekiyordu. Bu duygu onu ne olduğunu anlayamadığı bir eylem için, çok yönlü bir eylem için zorlamaktaydı. Neredeyse ayaklarının altındaki yer kürenin döndüğünün bilincine ansızın vardığı ve kendini bundan bir türlü kurtaramadığı da söylenebilirdi. Ya da somut içeriği bulunmayan bu şiddetli hareketler geldiğini kimsenin görmediği bir köpeğin bacaklarına dolanması kadar engelleyiciydi. Bundan ötürü Diotima açık onayı bulunmaksızın kendisinde gerçekleşmiş olan değişimden kimi zaman korkuyordu. Ve konumu bir bütün olarak ele alındığında bütün ağırlıklarından arınmış, kırılgan gökyüzünün en büyük sıcağın umarsız dakikalarındaki rengi olan o açık ve gerilimli gri andırıyordu. Diotima'nın ideale yönelik çabası da bu arada önemli bir dönüşüme uğramıştı. O zamana kadar bu çaba büyük şeylere duyulan somut hayranlıktan hiçbir zaman güvenilir sınırlarla ayrılmamıştı. Soylu bir idealizmdi, gösterişsiz bir üstünlük duygusuydu ve içinde yaşadığımız o günlere oranla daha inişsiz çıkışlı zamanlarda bunun ne olduğu hemen hiç bilinmediğinden bunlardan bazılarını kısaca daha biraz tanımlama gereği bulunmaktadır. Burada sözü edilen nesnel bir idealizm değildi. Çünkü nesnellik zanaata özgüdür. Ve zanaat yani el işçiliği de her zaman temiz olmaktan uzaktır. Bu nesnellikte daha çok çiçeklerden başka modelleri uygunsuz bulan arşi düşeslerin çiçek ressamlığını anımsatan bir yanı vardı. Ve kültür kavramı bu idealizm bağlamında son derece belirleyiciydi. Bu idealizm kendini kültürle dolu olarak algılamaktaydı. ancak aynı zamanda uyumlu diye de nitelendirilebilirdi. Çünkü dengeden yoksun her şeyden nefret ederdi ve ne yazık ki dünyada var olan kaba saba karşıtlıkları birbirleriyle bir uyum içerisinde birleştirmeyi eğitimin görevi sayardı. Kısacası bu idealizm bugün hala ama yalnızca büyük burjuva geleneğinin izlendiği yerlerde olgun ve temiz bir idealizmden anlaşılan şeyden pek farklı değildi. Bu sonuncusu kendisine layık olan ve olmayan şeyler arasında ayrım yapar ve daha yüce bir insancılıktan kaynaklanan nedenlerden ötürü ermişlerin, bir de doktorların ve mühendislerin, ahlaki atıkların içerisinde de değerlendirilmemiş ilahi ısı kaynaklarının bulunabileceği yolundaki inançlarını asla paylaşmaz. Daha önce Diotima uykudan uyandırılıp kendisine ne istediği sorulsaydı, düşünme gereğini duymadan canlı bir ruhun sevme gücünün kendini bütün dünyaya açıklama gereksinimini duyduğu yolunda karşılık verirdi. Ama biraz daha kafasını topladıktan sonra uygarlığın ve aklın aşırı yayılmasının etkisi altında bulunan bugünkü dünyada en yüce kişiler bağlamında bile dikkatli bir ifadeyle ancak sevme gücüne benzer bir çabadan söz edilebileceğini söyleyerek daha önce dediğine bir sınırlama getirirdi. Ve düşündüğü de gerçekten bu olurdu. Bugün bile dünyada sevme gücü püskürtücülerine benzeyen binlerce insan yaşamaktadır. Diotima okumak üzere kitaplarının başına oturduğunda güzel saçlarını alnından toplardı. Bu ona mantıklı bir görünüm kazandırırdı. Sorumluluk bilinciyle ve kültür diye adlandırdığından kendisine içinde bulunduğu kolay olmayan toplumsal konumda bir yardım sağlamak çabasıyla okurdu. Yaşayışı da böyleydi. Kendini küçücük sevgi damlacıkları halinde bunu hak eden her şeye dağıtır, kendinden biraz uzakta bir soluk olarak bunların üstüne yayılır, kendisine ise aslında yalnızca vücudunun daire başkanı Tuzi'nin evinin eşyasına ait olan boş şişesi kalırdı. Anaheim'in gelişinden önce Diotima henüz kocası ile yaşamının en parlak ışığı olan paralel eylem arasında yalnız başınayken bu durum ağır melankoli dalgalarına yol açmıştı. Ama o zamandan beri durumu son derece doğal bir biçimde yeni bir gruplaşmaya dönüşmüştü. Sevme gücü güçlü bir atılımda toparlanmış ve deyiş yerindeyse tekrar vücuda geri dönmüştü. Benzer çaba ise ben merkezci ve açık seçik bir çaba olup çıkmıştı. Önce kuzeni tarafından ortaya atılan Diotima'nın bir eylemin öncesinde bulunduğuna ve Arnheim'de arasında kendisinin henüz tahmin edemediği bir şeyin cereyan etmek üzere olduğuna ilişkin düşünce, o ana kadar kafasını yoran bütün öteki düşüncelere oranla öylesine yüksek düzeyde bir yoğunluğa erişmişti ki, Diotima sanki bir düşten uyanıklık konumuna geçmiş olma duygusunun dışında başkaca bir duyguyu yaşayamıyordu. Bu yüzden Diotima'nın iç dünyasında böyle bir geçişin ilk anda beraberinde getirdiği bir boşluk da doğmuştu. Diotima, önceki betimlemelerden bunun büyük tutkuların başladığının bir göstergesi olduğunu anımsayabiliyordu. Arnheim'in son zamanlarda söylediği pek çok şeyin bu anlamda alınabileceğine inanmaktaydı. Arnheim'in kendi konumu, yaşamı için gerekli erdemler ve görevler üzerine anlattıkları, önlenmesi olanaksız bir şeyin hazırlıklarıydı. Ve o zamana kadar idealleri saydığı şeyleri gözlemleyen Diotima, tıpkı bavullarını toplamış bir insanın kendisini yıllarca barındırmış ama şimdi ruhunu yarı yarıya yitirmiş olan odalara son bir kez bakması gibi eylemin manevi karamsarlığını hissediyordu. Bunun beklenmedik sonucu, Diotima'nın geçici olarak yüce güçlerin gözetimi altında bulunmayan ruhunun anlamsız özgürlüğünün hüznünü duyana kadar yerde yuvarlanıp duran yaramaz bir çocuk gibi davranması oldu. Ve bu tuhaf durum nedeniyle kocasıyla olan ilişkilerinde gittikçe artan uzaklaşmaya karşın kısa bir süre için aşk bağlamında geç kalmış bir ilkbahar olmasa bile aşkın bütün mevsimlerinden oluşma bir karışıma şaşırtıcı ölçüde benzeyen bir hava verirdi. Esmer ve kuru bir tenin hoş kokusunu taşıyan ufak tefek yapılı daire başkanı olup bitenleri anlamıyordu. Konukların arasında karısının dalgın, kendi içine kapanık, uzaklardaymışçasına ve son derece sinirliymiş gibi aynı zamanda hem gerçekten sinirliymiş hem de hiç orada değilmiş gibi bir izlenim yarattığı birkaç kez dikkatini çekmişti ama yalnız kaldıklarında ve biraz ürkmüş, biraz da şaşırmış olan Tuzzi ne olduğunu sormak üzere karısına yaklaştığında Diotima nedensiz bir neşeyle ansızın onun boynuna sarılmış ve alnına sakalları düzeltilirken tenine fazla yaklaşan kızgın berber makasını anımsatan olağanüstü sıcak bir öpücük kondurmuştu. Bu türden beklenmedik bir sevecenlik hoş değildi ve Tuzzi Diotima başka bir yöne baktığı anda alnını gizliden siliveriyordu. Buna karşılık karısını kollarına aldığında ya da daha kötüsü almışsa eğer, o zaman Diotima büyük bir heyecanla onu kendisini hiç sevmemiş olmakla ve yalnızca hayvan gibi üstüne saldırmakla suçluyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Lotringen, Lothringen, Meksika, Meksika, Kelt, Kelt, Ostik, Ostik, Tireolojik, Tireolojik, Tireolojik.